Ayrım 29.
A. Kamu ihtiyaçlarının giderilmesi ve zorunlu maddelerin sağlanması hizmetleri. Hukuk düzeni belirli hizmetlerin imtiyaz yoluyla görülmesini, su, elektrik, tren, posta gibi öngörmüşse ayrıcalık sahipleri için akit yapma zorunluluğu söz konusu olabilir. B. Güdümlü ekonomi sisteminde akit yapma zorunluluğu söz konusu olmaktadır. Güdümlü ekonomi politikasını izleyen sistemlerde tüketim maddelerinin tüketim yerlerine düzenli bir şekilde dağıtımı amacıyla akit yapma serbestisini sınırlayan bazı kanunlara yer vermektedirler. 2. Sözleşmenin diğer tarafını seçme serbestisi. Sözleşme yapmak isteyen kimse o sözleşmeyi kiminle yapmak istediğini yani karşı akit tarafı serbestçe seçebilmelidir. 3. Akdin tipini seçme serbestisi. Taraflar ihtiyaçlarını en iyi şekilde düzenleyecek olan akdin tipini de serbestçe tayin edebilirler. Kanunda öngörülen ve tanımı yapılan bir akit tipine uymayan bir akit tipini de isimsiz sözleşmeler serbestçe kararlaştırabilirler. 4. Düzenleme serbestisi. Anlaşma ile varılan her sonuç hakkaniyete uygun ve borcun kaynağı bağımsız irade olduğuna göre taraflar sözleşmelerinin konusunu ve içeriğini serbestçe ve diledikleri şekilde tayin edebilirler. Ancak en koyu akit serbestisi taraftarı olan liberalistler dahi akdin konusunun ahlak kuralları ve kamu düzenine aykırı olduğu hallerde sözleşme serbestisini sınırlandırmayı kabul etmişlerdir. Nitekim akit serbestisinin sınırları BK 19 Taksim 2'de gösterilmiştir. Emredici hukuk kurallarına, ahlaka, kamu düzenine veya kişilik haklarına aykırı olmadıkça iki tarafın yaptığı sözleşmeler geçerlidir. BK 20 ise aykırılığın yaptırımını açıklamıştır. Kanuna, hukuka, ahlaka aykırı olan akitler batıldır. Dipnot, yukarıda bölüm 4-3. 4. İrade bağımsızlığı teorisinin eleştirilmesi. İrade bağımsızlığı teorisi şiddetli eleştirilerle karşılaşmıştır. Bir defa hukuk düzeninin irade bağımsızlığı teorisiyle açıklanması abartılmıştır. Çünkü aile, mülkiyet ve miras ve hürriyet gibi devlet tarafından düzenlenen hukuki müesseseler akdi karakter taşımaz. Diğer taraftan iradenin bağımsızlığı doktrini pozitif hukuk açısından fazla teorik ve soyut unsurları kapsamaktadır. Özellikle sözleşmelerin kanunun üstünde olduğu ve sözleşme yoksa borç da yoktur deyimi hukuk tekniği yönünden gerçekçi değildir. Çünkü sözleşmelerin yanında haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme borcun diğer iki önemli kaynağını oluşturur. Kişinin kendi menfaatinin en iyi koruyucusu olduğu fikri de doğru değildir çünkü ekonomideki değişiklikleri zamanında öngöremeyebilir. Bundan başka iradenin bağımsızlığı ilkesinin genel menfaate hizmet ettiği de tartışmalıdır. Çünkü tarafların karşılıklı menfaatlerinin sözleşmeyle dengelendiği kabul edilse bile tarafların genel menfaate aykırı hareket edebildiklerini tecrübeler göstermektedir. Kant tarafından ileri sürülen bir fiilin hukuka uygun sayılması için iç iradeler arasındaki uygunluğa dayanması fikri, 19. yüzyılda oluşturulan irade teorisinin kaynağını teşkil ettiğinden bu teoriye karşı ileri sürülen eleştiriler irade bağımsızlığı doktrinine de yöneltilmiştir. Dipnot, bakınız bu bölümde 4. Özellikle sosyalist eğilimli doktrin, hukuk sistemi içinde kişisel iradenin önemini kabul etmekle beraber, bunun yanında iyi niyet ve hukuki güvenlik kavramlarına da aynı planda önem verilmesi, zayıf durumda bulunan kişilerin kuvvetli olanlara karşı savunulması gerektiğini savunmaktadır. Sosyalist okul taraftarlarına göre bağımsız iradenin ve sözleşme serbestisi ilkelerinin zenginliğe katılımda bulunduğu ve mal ve hizmetlerin mübadelesi yoluyla serbest pazar ekonomisini meydana getirdiği fikri de bir fanteziden ibarettir. Çünkü mal mübadelesi kişilerin keyfi iradesine bırakılmayıp toplum menfaatini sağlamak için devletin müdahalesini gerektirmektedir. Mutlak bir liberalizm, sosyal adaletsizliklere sebep olacağı şeklindeki görüşlerdeki gerçeklik payına rağmen, iradenin bağımsızlığı ilkesi hukuk alanında büyük bir rol oynamıştır. 2. Hukuki işlemlerde insan iradesinin rolü. 1. Hukuki olay ve hukuki fiil. Dış dünyada meydana gelen bütün olaylar hukuk düzenini ilgilendirmez. Gerçekten bir olay hukuki bir sonuç meydana getirmiyorsa hukuk dışı olay söz konusu olur. Mesela denizin ortasına yıldırım düşmesi, bir kimsenin gezmeye çıkması, dağda meydana gelen bir çığ olayı gibi. Buna karşılık bir olay insan iradesi sonucu olup olmadığına bakılmaksızın bir hukuki sonuç meydana getiriyorsa ortada geniş anlamda bir hukuki olay söz konusu olur. Mesela Yıldırımın yangına karşı sigorta ettirilmiş bir eve düşmesi halinde yangın sigortacısının sigortalıya tazminat ödemesi hukuki sonucunu doğurur. Dar anlamdaki hukuki olay ise insan iradesi sonucu olan ve hukuk düzeni tarafından kendilerine hukuki sonuç bağlanan olaylardır. Bunlara hukuki fiil denir. Hukuka uygun olmayan bir hukuki fiilin sonucu o fiili yapan kimseyi sorumlu kılar. Hukuki fiiller, hukuk düzeninin onayladığı fiiller ve hukuka aykırı fiiller olmak üzere ikiye ayrılır. Hukuka aykırı fiiller, hukuk düzeninin uygun görmediği haksız fiillerdir. Bunlar, hukuk düzenini ihlal ettiği için hukuki sonuç meydana getirirler. İnsan iradesine dayanan bir hareket, genel olarak bir hukuki vazifeyi bozması sebebiyle, hukuk düzeni tarafından onaylanmayan bir eylemse haksız fiil, sözleşmeden doğan borcun yerine getirilmemesine sebep oluyorsa akta aykırılık, objektif hukuk kuralını ihlal ediyorsa kanuna aykırılık söz konusu olur. 2. Hukuki işlem kavramı. A. Hukuki işlem kavramı ve gelişimi. Hukuki işlem bir kişinin hukuk düzeninin uygun gördüğü belirli bir hukuki sonucu elde etmek için iradesinin açıklamasıdır. Hukuki işlem yapan kimsenin böyle bir işlemin sonucuyla bağlanma iradesi yani borç altına girme bilincinde olması gerekir. Hukuki işlemin sonucu bir hukuki ilişkinin kurulması, değiştirilmesi ve sona erdirilmesi biçiminde ortaya çıkar. Hukuki fiilde hukuki sonucun iradesini açıklayan kişinin iradesi içinde bulunma şart olmadığı halde hukuki işlemde o işlemi yapan kimse belirli bir hukuki sonucu amaçladığı için iradesini açıklamak zorundadır. Bundan dolayı hukuki fiil hukuki işlemden daha geniştir. Her hukuki işlem bir hukuki fiil olduğu halde her hukuki fiil bir hukuki işlem değildir. Eski hukuk sistemlerinde mesela Roma hukukunda sadece sözleşme kavramı düzenleniyordu. Çünkü Roma hukukunda akit belirli bir yöntem ve şekle uygun olarak hazır bulunan iki taraf arasında yapılıyordu. Buna karşılık bir kişinin iradesini açıklamasıyla yani tek taraflı hukuki işlem ile hukuki sonuç elde edebileceği fikri yeni bir kavram olarak özellikle Almanya'da taraftar bulmuştur. Almanya'da ilk defa Savini Roma hukuku isimli eserinde dipnot Savini 1843 cilt 3 sayfa 103. Yalnız sözleşmenin değil, tek taraflı irade açıklamasının da hukuki sonuç meydana getirebileceğini açıklamıştır. Böylece bir kimsenin vasiyetname yapmasında, evlilik dışı doğan bir çocuğun babası tarafından tanınmasında, icabın kabulünde ve belirsiz süreli aktin sona erdirilmesi için bildirimli fesih hakkının kullanılmasında ve şufa, vefa, iştira haklarının kullanılmasında olduğu gibi, tek taraflı irade açıklamasının bir hukuki sonuç doğurabileceğini açıklayan hukuki işlem teorisi, 19. yüzyılda Almanya'da Pandekistlerin etkisiyle Alman Medeni Kanunu'na girmiştir. Prusya Kanunu 78-110 maddelerinde hukuki işlem kavramına yer vermiştir. Nihayet Alman Medeni Kanunu'nun irade açıklaması başlığını taşıyan kısımda 116-144. Maddelerinde hukuki işlemleri düzenleyen hükümler yer aldı. Alman Medeni Kanunu'nu izleyerek Avusturya, Polonya ve 1942 tarihli İtalyan Medeni Kanunu gibi diğer kanunlarda da hukuki işlem teorisi kabul edilmiştir. Fransa'da ise Roma hukukunun etkisiyle başta Planyol olmak üzere hukuki işlem teorisine karşı çıkılıyordu. Ancak Salalis'ten sonra Profesör Rack gibi, dipnot Rack 1961, yeni kuşak hukukçular sözleşmenin yanında tek taraflı irade açıklamasıyla da bir kimsenin borç altına girebileceğini ileri sürmüşlerdir. Böylece tek taraflı irade açıklamasını hukuki ilişkilerin meydana gelmesinde, değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde yeni bir zafer sağlıyor ve yeni bir hukuki çığır açılmış oluyordu. Türk-İsviçre hukukunda borçlar kanununda tek taraflı hukuki işlem akitten doğan borçların yanında bir borç kaynağı olarak gösterilmemiş olmakla beraber tek taraflı hukuki işlemlerden doğan borçlara akitlere ilişkin ilkeler benzetme yoluyla uygulanmaktadır. C. Hukuki işlemin unsurları. Hukuki işlem şu unsurlardan meydana gelir. AA. İradenin açıklanması. Psikolojik ve deruni bir kavram olan irade dışa açıklanmadıkça hukuki sonuç meydana getirmez. O halde hukuk işleminin temel kurucu unsuru olan iradenin açıklanması, bir kimsenin hukuki sonuç elde etmek için iradesini karşı tarafa bildirmek amacıyla iradesini dışa belli ettiren söz, eylem ve davranışlardır. İrade açıklaması, irade beyanı ile irade faaliyetini de kapsar. İrade beyanı, sözle, yazıyla veya işaretle iradeyi gösteren fiillerle yapıldığı halde, irade faaliyetleri karşı tarafa bildirilmez. Fakat baş eğme gibi maddi hareketlerle doğrudan icra edilir. Örneğin, karşı taraf kendisine ısmarlanmadan gönderilen kitabı açarak okumuşsa iradesini açıklamış olur. İrade açıklamasının unsurları şunlardır. Fiil iradesi. Beyan sahibi iradesini karşı tarafa muhataba bildirdiği bilinçli fiildir. Beyan iradesi. Beyan sahibinin davranışı ile hukuki işlem yapma iradesini karşı tarafa beyan etmek istemesidir. Bununla beyan sahibi muhataba bağlanma niyeti olduğunu bildirmektedir. BB sonuç iradesi. İrade, Schering'in Roma Hukukunun Ruhu isimli eserinde açıkladığı gibi irade kişiliğin yaratıcı organıdır. Hukuki işlem ise hukukun çizdiği sınırlar içinde hukuki sonuç meydana getiren insan iradesidir. O halde sonuç iradesi beyanda bulunanın hukuki sonuç elde etme iradesine sahip olmasıdır. Hukuki işlemin etkinlik ve kökenini sonuç iradesi denilen ve hukuki sonuç elde etmek isteyen insan iradesi teşkil eder. Bu irade hukuki sonucun kaynağıdır. İrade yoksa hukuki sonuç da yoktur. Akit söz konusu olduğunda buna taraf iradesi denir. Hukuk tarihi boyunca hukukçular deruni irade ile beyan edilmiş irade arasında fark olduğu zaman bunlardan hangisinin geçerli olacağı konusunda iki teori öne sürmüşlerdir. 3. Açıklanan irade ile gerçek irade arasındaki aykırılık. A. İrade teorisi. 19. yüzyılın ikinci yarısında pandektistler tarafından ortaya atılan ve iradenin bağımsızlığı ilkesinden esinlenerek ileri sürülen bu teoriye göre, bir irade beyanı ancak beyan sahibinin gerçek iradesine uygun olduğu takdirde geçerlidir. Çünkü hiç kimse istemediği bir şeyle borç altına sokulamaz. Bu teori beyan sahibini korumakta ve taraflar arasında eşitliği bozmaktadır. Gerçekten muhatap, beyan sahibinin dışı açıklanmamış olan iradesini bilmek zorunda değildir. Diğer taraftan irade prensibi, ticari hayat için gerekli güvenceyi sarsar çünkü geçerli olarak kurulmuş bulunan bir hukuki işlemde taraflardan birisi işine gelmediği zaman, bu işlemin gerçek iradesine uymadığını ileri sürerek, hatta sebebiyle iptalini isteyebilecektir. Schering, bu sakıncayı ortadan kaldırmak için bir sözleşmenin kurulmasından önce, İlk görüşmeler sırasında işlenen kusur teorisini ortaya atmıştır. Dipnot, bakınız yukarıda bölüm 5-5-2. B. Beyan teorisi. 19. yüzyılın ikinci yarısında birçok hukukçular irade teorisine ticaret güvenlik için bir tehlike oluşturduğunu görerek beyan teorisini buna bir tepki olarak ileri sürmüşlerdir. Scholastmann isimli Alman hukukçusu 1876 yılında yazdığı Sözleşme isimli kitabında sözleşmenin esasının kanunun üstünde değil, fakat pozitif hukuka göre tarafların beyanları arasındaki uygunluk olduğunu ileri sürerek beyan teorisinin ilk mimarı olmuştur. Buna göre önemli olan iç irade değil, açıklanmış iradedir. Bu teoride beyana muhatap olan kimseyi fazla koruduğu için eleştirilmiştir. C. Güven teorisi. Bir irade beyanına makul ve dürüst bir üçüncü kişinin verdiği anlama önem verilir. Bu teori, Bâle Hukuk Fakültesi profesörlerinden Simonus ve Cenevre Hukuk Fakültesi profesörlerinden Patri tarafından geliştirilmiştir ve yeni güven teorisi ortaya atılmıştır. Buna göre bir irade açıklamasına üçüncü kişi değil, fakat muhatabın makul bir insan olarak objektif bir biçimde o beyana verebileceği anlam esas alınmaktadır. Böylece muhatap, beyan teorisinin aksine olarak beyanı harf harfine değil, işin niteliğini, örf ve adetini, beyan sahibinin tabiatını, kendisiyle arasındaki ilişkileri dikkate alarak yorumlayacaktır. 4. Açık ve zımni irade açıklamaları. A. Açık irade açıklaması. Açık irade beyanı, beyan eden kimsenin davranışından veya kullandığı kelime ve işaretlerden kolaylıkla anlaşılır. Beyan edilmiş iradeyi tanımak için olayı incelemeye, beyan sahibinin amacını araştırmaya gerek yoktur. Bir kimsenin kabul anlamında başını eğmesi açık bir irade beyanıdır. B. Zımni, kapalı irade açıklaması, irade beyanında bulunan beyan sahibinin davranış biçiminden karşı taraf onun iradesini sezmektedir. Beyan sahibinin bu gibi davranışları iradenin varlığını göstermeye aracılık eder. Bu davranışlar örtülü sözler veya maddi fiillerle olabilir. 5. Muhataba ulaşması gerekli olup olmadığına göre irade açıklamaları. Temelini Alman doktrininde bulan bir ayrıma göre irade açıklamaları karşı tarafa ulaşması gereken veya gerekmeyen irade açıklamaları olmak üzere ikiye ayrılır. A. Karşı tarafa ulaşması gerekli olmayan irade açıklamaları. Bu tür irade beyanları üçüncü kişiler tarafından tanınabilen bir şekilde açıklanmış olmaları halinde hukuki sonuç meydana getirirler. Bunların ayrıca belirli kişilere yöneltilmiş olması şart değildir. Örneğin, vasiyetnamenin düzenlenmesi için yapılan irade açıklaması, evlilik dışında doğan bir çocuğun babası tarafından tanınması gibi. B. Karşı tarafa ulaşması gerekli irade beyanları. İrade beyanı ile elde edilmek istenilen hukuki sonucun meydana gelebilmesi için bu irade açıklamasının belirli bir kişiye yöneltilmiş olması gerekir. Hazır olmayanlar arasında yapılan hukuki işlemlerde beyanın hukuki sonuç meydana getirmesi için onun karşı tarafın etki alanına erişmesi gerekir. Bazen irade açıklamasının geçerli olması için resmi bir organa yapılmış olması aranır. Örneğin mirasın reddi beyanının sulh mahkemesine yapılması gerekir. MK 549. 6. Tek taraflı ve iki taraflı hukuki işlemler. Hukuki işlemler o işleme katılanların sayısına göre bir taraflı veya iki veya çok taraflı olmak üzere ikiye ayrılır. A. Tek taraflı hukuki işlemler. Tek taraflı hukuki işlemler sadece bir kişinin irade beyanı sonucu meydana gelen işlemlerdir. Vasiyetname, mirasın reddi, tanıma, vakıf kurma, temsil yetkisinin verilmesi ve yenilik doğuran hakların kullanılması, icabın kabulü, fesih, ihbar, iptal, seçimlik hakkının kullanılması, takas beyanı gibi tek taraflı hukuki işlemleri örnek olarak gösterilebilir. Dipnot, bakınız aşağıda bölüm 582. B. İki veya çok taraflı hukuki işlemler. Karar, belirli bir hukuki sonuç elde etmek için birden çok kişinin iradelerinin aynı sonuca yöneltilerek açıklanması sonucu meydana gelen işlemlerdir. Sözleşme, akit veya mukavele bir hukuki sonuç elde etmek için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun surette iradelerini açıklamaları sonucunda meydana gelen iki taraflı hukuki işlemdir. Akit kavramını borç doğuran akitlerden ayırmak gerekir. Çünkü borç doğurmayan akitler de vardır. Örneğin alacağın temliki sözleşmesi bir borç doğurmayıp alacaklının alacağını başkasına devredilmesine hizmet eder. 7. Akitlerin çeşitleri. Borç doğuran akitler tarafların arzu ettikleri hukuki sonucu meydana getirirler. Bunlar yalnız bir tarafa borç yükleyen tek taraflı akit, akitlerle bağışlama vaadi, kefaret akdi gibi veya iki tarafa da borç yükleyen iki taraflı akitler olmak üzere ikiye ayrılır. İki taraflı bir akitte karşılıklı iki edimin değiştirilmesi mübadelesi söz konusudur. Taraflardan birisinin borcuna diğer tarafın borcu karşılık teşkil ediyorsa buna tam iki taraflı akit denir. Bunun en tipik örneği satış hakkıdır. Alıcının satın aldığı şeyin bedelini ödemek borcuna karşılık satıcının da sattığı şeyi teslim etmek borcu vardır. Kira, hizmet, nakliye, trampa gibi sözleşmeler de tam iki taraflı sözleşmelerdendir. Bunlar da ilki olarak her iki tarafın borcu akdin kuruluşu ile beraber aynı anda doğar. Bir akitte bir taraf diğerine karşı borç altına girdiği halde diğer taraf ancak bazı şartların gerçekleşmesi halinde borç altına giriyorsa buna eksik iki taraflı akit denir. Eksik iki taraflı sözleşmelerde akdin kuruluşu ile taraflardan sadece birisi borç altına girdiği halde diğer taraf ancak başka bir olayın eklenmesi halinde borç altına girer. Burada edimlerin karşılıklı değişimi söz konusu olmaz. Örneğin, ödünç sözleşmesinde önce ödünç verenin, ödünç verdiği şeyi ödünç alana teslim borcu doğar, şey teslim edildikten sonra ödünç alanın iade borcu doğar. Ödünç verilen şeyin teslim borcu ile ödünç alanın şeyi iade borcu arasında karşılık yoktur ve bu edimlerin mübadelesi söz konusu olamaz. Yine ücretsiz vekalet akdinde olduğu gibi vekil, iş görme borcu altına girdiği halde müvekkil vekilin masraf yapması halinde bunları ödemekle yükümlü olur. Diğer taraftan akitler, ivazlı ve ivazsız akitler olmak üzere ikiye ayrılır. Bir akitte alacaklı olan taraf bir ivaz yüklenmemişse, ivazsız bir sözleşme söz konusu olur. İvazsız akitler istisnai nitelik gösterir. Örneğin bağışlama akdi, ücretsiz vekalet, faizsiz, kârz gibi. Buna karşılık ivazlı bir akitte taraflardan her biri diğerinin edimine, karşı bir edimi yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Satış akdi, trampa ve hizmet akdi gibi. Kitabın sonu 22 Kasım 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr